Ayrım 42. Yalan. Tahsin Yücel. Sayfa 376. Ortada kendisi, sağında Yusuf Aksu, solunda Fatih. Büyük salona girdikleri zaman herkes yerine yerleşmiş bekliyordu. Şakir Bahçeli Yusuf Aksu'yu sağına oturttu. Küçük Veliahtı da soluna. Karşılarında Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, Bayram Beyaz, Zeynel Duman ve Firuz Polat yan yana oturmuşlar. Şeytansı bir oyun sonunda bilmedikleri bir yere getirilmiş gibi ürkek ürkek bir birbirlerine, bir çevrelerine bakıyorlardı. Şakir Bahçeli onları rahatlatmak ister gibi rakı kadehini havaya kaldırdı. "Hadi beyler, yarasın, malınız gibi yiyin için, bu sofrada her şey helaldir," dedi. Ağzına bir şeyler atıp çabucak çiğnedikten sonra 40 yıllık bir arkadaş gibi Yusuf Aksu'nun sırtını okşadı. "İşte böyle hoca, bu müzeyi açacağız. Adamlarım dünyanın dört bir yanından para toplamaya başladılar," diye sürdürdü. Bir takım ayrıntılara girdi. Amerikalı ortağının da bu konuda kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi. Sonra ta başından başlayarak yaşam öyküsünü anlatmaya girişti. Ağzı doluyken bile öyle hızlı ve öyle yüksek sesle konuşuyordu ki hiç kimse araya tek sözcük sokuşturamıyor. Yusuf Aksu'yla dostları "bu işkence ne zaman bitecek?" der gibi birbirlerine bakıyorlardı. Öykü ancak yemeğin sonunda bitti. Ne var ki rahat bir soluk almalarına zaman kalmadan "yahu hoca, senin İngilizcen iyiymiş," diyorlar. "Benim Amerikalıyı çağıralım da biraz konuş, dilinin bası açılsın. Fatih oğlum, Jim'i çağır da kahvesini bizimle içsin," dedi. Jim uzun mu uzun bir adamdı. Eni de boyuyla oranlıydı. Elinde viski kadehi, arkasında 5 kadın ve 4 adamla geldi. Hepsini oturtacak yer olmadığından Şakir Bahçeli ile Onur konukları da ayağa kalktılar. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı Zeynel Duman'a göz kırpıp "anlaşıldı, zehri son damlasına kadar içeceğiz," diye fısıldarken Jim de 40 yıllık bir arkadaş gibi elini Yusuf Aksu'nun omzuna attı. Adını çok duyduğunu söyledi ona. Kitabını ne zaman bitireceğini sordu. Sonra Yusuf Aksu'nun daha ikinci tümcesinde "Wonderful!" diye haykırdı. Bunca yıldır Türkiye'ye gelip gittiğini, Amerika'da da çok Türk'le tanıştığını ama böylesine güzel İngilizce konuşan bir Türk'le ilk kez karşılaştığını söyledi. Çevresinde bir alkış koptu, sonra tüm salona yayıldı. Sonra neredeyse tüm çağrılılar Jim'le Yusuf Aksu'nun çevresinde toplandılar. Onları daha yakından görmek ve konuşmalarını daha iyi işitebilmek için yaşlı başlı insanlar bile itişmeye başladılar. Yusuf Aksu ürperdi, neredeyse korktu. Birbiri ardından tek tek baktı hepsine. Kimilerini bir yerlerden, hiç kuşkusuz başka bir yemekten tanır gibiydi. Kimilerini ilk kez görüyor, kimilerine bakınca yeryüzünde böyle bakan, böyle gülen, böyle konuşan insanlar bulunabilmesine şaşıyordu. Elini alnına götürdü. "Benim oturmam gerek, yoksa düşeceğim," dedi. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı hemen yanında bitti. Gözlerinin içine baktı, "geçti, geçti," diye yineledi. Bir anlık bir zayıflıktı. "Merak edilecek bir şey yok. Hocamız demir gibidir." Dönüşte Yusuf Aksu asansöre bindirilir bindirilmez Zeynel Duman, "arkadaşlar, artık bu yemeklere son vermeli," dedi. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, Firuz Polat, Bayram Beyaz neredeyse aynı anda "peki neden?" diye sorunca da "bu yemekler onu kendi düzeyinin çok aşağılarına çekiyor da ondan," diye yanıtladı. "Bu anlamsız gecelerin hocaya da bizlere de zararı var, yararı yok." "Peki ama neden?" dedi Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. "Hocam, bu akşam açıkça gördük. Yusuf Aksu'nun kuramı ve düşünce dünyası bu adamların hiçbirinin umurunda değil. Az görülen bir yaratık gibi bakıyorlar ona," dedi Zeynel Duman. Maçka çarşambalarına gelenler arasından az da olsa Yusuf Aksu'nun görüşlerini öğrenmeye, kuramını kavramaya çalışanlar çıkıyor. ama bunların bilgiye, bilime, düşünceye karınları tok. Bir modaya uymak istiyorlar yalnız, tüm kalantorlar böyle yapıyor diye. Onunla birlikte olmak, birlikte görünmek, daha sonra da anlatmak istiyorlar. Hepsi için bunu söyleyemeyiz, dedi Firuz Polat. Olabilir, başka nedenler de gösterilebilir, diye yanıtladı Zeynel Duman. Her birinin kendince nedenleri olabilir. Örneğin bana öyle geliyor ki, çoğu para babaları içlerinden biri gibi, yani bir kardeş gibi değilse de bir hemşeri gibi görüyor bizim hocayı. Kendilerinin hiç ilgilenmediği bir konuda başarılı olduğu, sınıflarının etkinlik alanını genişlettiği için gurur duyuyorlar onunla. Peki solculuğu ne oluyor, diye sordu Firuz Polat. Tıpkı bilim adamlığı gibi solculuğu da mutlu ediyor onları. Böylece solculuğu da tekerlerine almaya başladıklarını sanıyorlar. Bunda bir çelişki yok mu? Evet, var kuşkusuz. Yalnızca ana malcılar açısından değil, senin benim gibi kendilerini solcu diye niteleyen dostlar açısından da var. Ama hep söylemişimdir, çelişki bizim ayrımına en az vardığımız, üzerinde en az durduğumuz şey. Berikilerde, ötekilerde yerleşik bir görüşleri bulunmadığı için, bir yuvarlaklaştırma döneminde yaşadıkları için, kendilerine hiç mi hiç benzememesine karşın hocamızın çevresinde yalancı bir uyum halkası oluşturuyorlar. Peki sence güzel bir şey değil mi bu, diye sordu Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. Hayır hocam, değil, dedi Zeynel Duman. Değil, çünkü Yusuf Aksu'yu kendi kendisi olmaktan çıkarıyor, onu da bizleri de alıklaştırıyor. Değil, çünkü soluk soluğaydı, arkasını getiremedi. Öyle durup dostlarının gözlerine baktı. Hiçbirinden yanıt gelmeyince yüzünü buruşturdu. Üçünün de bu şölenleri sürdürmekten bir çıkar umabileceğini düşündü. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, seçkin çevrenin gözde hekimi ününü gittikçe sağlamlaştırıyor. Özellikle hanımlar, yalnız uzman olduğu alanda değil, hekimliğin her alanında önce ona görünmeden karar vermiyorlardı. Firuz Polat, yazılarının gittikçe daha karmaşık bir nitelik kazanmasına karşın, nicedir İstanbul basınının en gözde köşe yazarlarından biriydi. Gazetesinin satışı her geçen gün biraz daha artıyordu. Öksüz Bayram Şemsi Çamlı'nın emekliye ayrılmasından sonra saymanlığın başına getirilmekle kalmamış, aynı zamanda Mustafa Tahtakuşu'nun en yakın danışmanlarından biri olmuştu. Hepsinin çıkarı var bu durumun sürmesinde, diye geçirdi içinden. Aynı anda içinden geçenleri anlamış gibi Profesör Doktor Osman Nuri Balcı gözlerini gözlerine dikerek gizemli bir biçimde gülümsemeye başladı. Ama benim görüşümü sorarsan, sorunlara tek bir yönden bakmamak gerekir dostum, dedi. Ana malcı mana malcı, bu insanlar bizim insanlarımız, kabuklarından hiç çıkmasınlar mı? Paradan daha üstün değerler de bulunduğunu görmesinler mi? Yusuf Aksu gibi bir dahinin ışığından yoksun mu kalsınlar? Sözlerimin başında belirttim, hocanın bilgisi umurlarında bile değil. Olabilir, ille de hocanın bilgisine ulaşmaları gerekmez, dedi Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. Biz ulaşabildik mi sanki? Bayram kardeşimiz bir yana, hangimiz onun kuramını tam olarak kavramaya çabaladık? Kuramcının kendisi de çok önemli. Daha bu gece onun güzel İngilizce konuşması karşısında kadın erkek tüm insanların nasıl coştuğunu gözlerimizle gördük. Profesör Doktor Osman Nuri Balcı, dostlarının asansörün önünde ayakta dikildiklerini unutarak uzun mu uzun bir açıklamaya girişti. Doğruydu, Yusuf Aksu hiç kimseye hiçbir şey öğretmiyor, hiç kimseyi hiçbir şeye alıştırmıyor, hiç kimseyi hiçbir konuda geliştirmiyordu ama herkesi yüceltiyordu. Buna da gereksinimleri vardı. İnsanlar aya baktıkları zaman güzelliğe dönüştürülmüş olarak evrenin hem alabildiğine yakın hem alabildiğine uzak gizlemini görürler ya da gördüklerini sanırlardı. Onda da benzer bir biçimde bilginin gizlemini görüyor, yüzünde, ellerinde, sözlerinde, davranışlarında, gülüşünde bu gizlemi izliyorlardı. Kimilerinin ayı gözlemlemeye dalmak için onca yol teperek, tepelere çıkıp, onun hep aynı ölçüde uzak olduğunu gördükten sonra, hemen ertesi gün günlük sorunlarına dalmaları gibi, Yusuf Aksu'yu görmeye gelenler de daha sonra gene günlük yaşamlarına dönüyorlardı kuşkusuz, gene de bir şeyler kalıyordu. Kısacası insanlar Yusuf Aksu'ya bakarken, elini sıkarken, konuşmalarını dinlerken, kendi başlarına erişemedikleri bir bütüncül gerçeğe elleriyle dokunur gibi oluyorlardı. Kimilerinin onunla konuşurken ikide bir koluna, omzuna, yakasına, kravatına dokunması bundandı belki. Ona dokundukça yaşamın özüne dokunur gibi oluyorlardı. Bayram Beyaz ilk kez söze karıştı. Ayrıca hocamız bu yemeklerden bayağı hoşlanıyor. Hiçbir zaman istemediği bir yemeğe götürmedik onu. Zaman zaman sıkıldığı da oluyor doğru ama çoğu zaman eğleniyor dedi. Bir de konuşmuştuk, aradığı biri var sanki. Onu bu yemeklerden birinde bulacağını sanıyor belki. Geçenlerde sen de vurgulamıştın bunu dedi Firuz Polat. Zeynel Duman içini çekti. O zaman siz bilirsiniz, benden günah gitti dedi. Ama hocayı biraz daha düzeyli kişilerle karşılaştıralım. Şu tekstil kralı gibi salaklara katlanmak zorunda bırakmayalım. Bak bu konuda yerden göğe kadar haklısın dedi Profesör Doktor Osman Nuri Balcı. Böylesine eblehine 40 yılda bir rastlanır. Her şey tatlıya bağlandı böylece. Bayram Beyaz daha titiz davranacağına söz verdi ama onun da içi pek rahat değildi. Dostları gittikten sonra koltuğunda büzülüp otururken birden gözleri yaşardı. O ilk çömezlik günleri, kuşların söyleşimlerini dinlemeleri, gerçekliklerinden kuşku duyulacak kadar eskilerde kalmıştı. Son günlerde dil konularını açtıkları yoktu. Açtıkları zaman da şöyle yüzeysel bir biçimde dokunup geçiyorlardı. Eski söyleşimlerin yerini maçka çarşambaları ve gösterişli şölenler, yani insana hiçbir şey katmayan seçkin çevre yaşamı almıştı. Büyük işler yapmak umuduyla önemli bir göreve gelip de kısa bir sürede günlük işlerden burnunun ötesini göremez olmuş kişiler gibiydi. Belki de Yusuf Aksu'nun kitabını yazmasını engellemiş, en azından geciktirmişti. Üstelik tüm bu adamlar bir kez hocayı aralarına aldılar mı kendisini unutuveriyorlardı. Çene haklı, bu insanlar bizi alıklaştırıyor diye söylendi. Ertesi akşam Cemile Hanım televizyon izlemek için aşağıya inip de baş başa kaldıkları zaman tüm bu konuları Yusuf Aksu'ya da açmak, ondan özür dilemek geldi içinden ama elinde rakı kadehi, dişlerinin arasında iki leblebi, çocuklar gibi gülümsediğini görünce konuyu ünlü tekstilcinin şöleniyle sınırladı. Hemen çevresini saran tüm o adamların, kadınların görgüsüzlüğünden ve kendini beğenmişliğinden söz etti, bayağı da uzattı sözü. Oluyor işte, insan bazı bazı yanılıyor, karşısındakini adam sanıyor hocam diye bitirdi. Yusuf Aksu'dan yanıt gelmeyince, anlattıklarını dinlenmediğini, en azından yanıtlanmaya değer bulunmadığını düşündü, gözlerini yere dikti. Yusuf Aksu ise daha dostunun ilk tümcelerinde 5. Murat'ın limuzinin şoförüyle yolladığı pusulayı anımsamıştı. Durumundan hoşnut bir sürgünsünüz, gene de sürgünsünüz. Tümceyi kafasında döndürüp duruyor, anlamını şimdi çok daha iyi kavradığını düşünüyordu. Bütün bu insanların arasında işim ne, ne arıyorum gerçekten diyordu kendi kendine. Durumundan hoşnut muydu değil miydi bilmiyordu. Yabancılar arasında bir sürgün gibi dolaşıyordu işte. Sonra yabancılar silinip gidiyordu belleğinden. Yalnız bir kez şöyle bir bakılıp geçilen, kısacık bir ansiklopedi maddesi kadar bile bir iz bırakamıyorlardı benliğinde. Öyleyse, son bir leblebi daha çiğnedikten sonra, ellerini koltuğunun dirsekliklerine bastırarak doğrulup kalktı. Bayram Beyaz'ın yanına geldi, elini omzuna koydu. "Boş ver, takma kafanı," dedi. Gene de sık sık düşündü bunu. sık sık da yalnız gezegenin düşlemlerini yeniden gözden geçirerek ilişkilerinin eğretiliğine, yaşamının yalanlığına ışık tutup çıkış yolunu gösterecek bir sözcük, bir tümce, bir sayfa aradı. Ama öyle görünüyordu ki Russo'nun durumu daha da kötüydü. Gırtlağına kadar yalana batmıştı. Yalanı bağışlatmaktan, daha da kötüsü hoş göstermekten başka bir amacı yoktu sanki. Bir akşam, belki 10 kez okuduğu sayfaları bir kez daha gözden geçirirken birden yere fırlattı kitabı. Yalnız gezen neredeyse övünür gibi, hiçbir zaman önceden tasarlanmış bir yalan aklımın köşesinden bile geçmedi. Hiçbir zaman kendi çıkarım için yalan söylemedim. Ama çoğu kez utançtan, ilgisiz ya da yalnızca beni ilgilendiren konularda güç durumdan sıyrılmak için yalan söyledim diyordu. Yani bayağı hoş gösteriyordu yalanı. Bu arada güç durumdan sıyrılmak için yalan söylemenin de bir kişisel çıkar sorunu olduğunu unutuyor. Karşımızdakini ilgilendirmeyen bir konuda söylediğimizin yalan ya da doğru olmasının fazla bir önem taşımadığını söyleyerek gömüldükçe gömülüyordu yalana. Hayır, bu kadarı fazla, gerçekten fazla. Her şeyin altından yalan çıkıyor diye mırıldandı. Ertesi sabah daha kahvaltısını bile etmeden gene döndü küçük kitaba. Başkasına karşı dürüst olmamız gerekirse, kendi kendimize karşı da doğru olmamız gerekir tümcesiyle karşılaştı, bir şimşek çaktı beyninde. Bunu nasıl gözden kaçırdım diye söylendi. Sonra okumayı sürdürdü. Konuşmamın kısırlığı beni onun yetersizliğini günahsız uydurmalarla karşılamaya zorladığı zaman iyi etmiyordum. Çünkü kişi başkasını eğlendireceğim diye kendini alçaltmamalı. Tümcesini okuyunca büsbütün sarsıldı. Russo, kendisi her zaman uygulamamış da olsa doğru tutumu görmüştü. Şöyle bir bakıp geçse de görmüştü. İşte kendisi de görüyordu. Lokantalarda da, maçka çarşambalarında da görüyordu. Herkesin kendince bir yaşamı, kendince inançları, kaygıları, merakları vardı. Herkes bir şeyleri kovalıyordu. Kendisi yaşamın dışındaydı, kendi evinde bile başkalarının konuğuydu. Neden? Yalana fazla battığı için mi? Bu yaşamı değiştirmek gerek diye söylendi. Ama bu yaşamda fazla yol almıştı artık, hem de kendini büyük ölçüde Bayram Beyaz'la Cemile Hanım'ın eline bırakmıştı. Maçka çarşambaları eskisi gibi sürdü, boğaz gezileri de. Eskisinden biraz daha seyrek olmak üzere, büyük iş adamlarının gösterişli yemekleri de. Hepsi de öylesine tek düzeydi ki, karşılaştığı adamlar ve kadınlar öylesine birbirine benziyordu ki, uzun ağızlıklı kadınla karşılaşmaktan umudunu kesmeye başladı. Bir akşam kalabalık bir yemekte, çoğunluğu kadınlardan oluşan topluluğun içinde, alnının üstünde küçük bir perçem bırakıp, saçlarının geri yanını askerler gibi kısacık kestirmiş, kara gözlüklü ve kara giysili bir incecik kadın görünce, yüreği hızla çarpmaya başladı, ayağa kalktı. Çevresindekiler, "Yoksa o mu? Evet evet, sanırım o," diye mırıldandığını duydular. Ancak bir dakika sonra, kısacık saçlı kadın karşısına dikilip de, yüzükleri ışıl ışıl ışıldayan elini kendisine doğru uzatırken, Yusuf Aksu ters bir şey söylememek için kendini zor tuttu. Kadının elini sıktıysa da, ard arda sıraladığı övgülerin hiçbirine yanıt vermedi. Kısacık saçlı kadın asık bir suratla uzaklaşırken, çevresindeki masalara baktı. Bu yemekte de fazla kadın bulunduğunu düşündü. Gerek onur masasının, gerek öteki masaların çevresinde, kimilerinin etekleri yerleri süpürürken, kimilerininki dizlerinden bir karış yukarıda duran, kimilerinin kolları ve göğüsleri apaçık ortadayken, kimilerinin balıkçı yakaları neredeyse çenelerini, uzun kolları neredeyse parmaklarını bile örten, parlak giysili, bol mücevherli kadınlar, arkalarında eşleri, dudaklarında gülümseme, yavaş yavaş yerlerine yerleşiyor. Erkeklerse 2 dirhem bir çekirdek onlara yardımcı oluyor. sanat yapıtları gibi donatılmış masalara karınlarını doyurmak için değil de, sofranın eksiğini tamamlayarak önemli bir toplumsal görevi gerçekleştirmek için gelmiş gibi davranıyor. Bu arada tıpkı kadınlar gibi onlar da saçları, giyimleri, devinileri ve duruşlarıyla seçilmek, başkalarından ayrılmak ister gibi görünüyorlardı. Gene de tüm seçilme çabalarına karşın hepsi birbirinin aynıydı. Solunda kendisi gibi ufak tefek ve oldukça yaşlı bir adam, kafasından geçenleri sezmiş gibi, ona insanların benzerliğinden ve değişmezliğinden söz açtı. Fazla ilgi görmediğini ayrımsayınca da, "İnsanlar hep aynıdır efendim, ancak farklı yanlarıyla birbirlerinden ayrılırlar," diye bağladı. Yusuf Aksu gülümsedi. "Evet, haklısınız. Bereket, farklı yanlarıyla birbirlerinden ayrılıyorlar," dedi. Hiç kimseye benzemeyen uzun ağızlıklı kadının belki de bir yanılsama olduğunu düşündü. Ama en sonunda karşılaştı onunla. Zeynel Duman'ın Lokantalar Dönemi diye adlandırdığı evrenin ilk haftasında başlayan ilk karşılaşmanın üzerinden şöyle böyle 1,5 yıl geçmişti. Soğuk ve yağmurlu bir Nisan akşamı, zaman zaman sayısız yatırımları arasına İstanbul'da büyük bir yayın eviyle ona bağlı bir kitap evleri ve resim galerileri zinciri sokmayı da düşleyen, az çok mürekkep yalamış Bursalı iş adamının gönderdiği limuzin salaş bir balıkçı meyhanesinin önünde durunca Bayram Beyaz hem şaşırdı hem sinirlendi. Bu meyhaneye daha birkaç hafta önce gazeteden arkadaşlarla geldiğini, burada denize karşı bir kadeh beyaz şarap içip bir iki deniz ürünü yemenin karşılığını da 2 gün süren bağırsak sancılarıyla ödediğini anımsadı. "Bu herifler bizimle dalga geçmek mi istediler?" dedi kendi kendine. Ancak Yusuf Aksu ve Profesör Doktor Osman Nuri Balcı ile birlikte basık kapıdan içeriye girdikten sonra gözlerine inanamadı. Salaş meyhane dışarıdan bakılınca aynı meyhaneymiş gibi görünmekle birlikte, hem denizin üstüne doğru ilerleyerek birkaç kat büyümüş, hem de alabildiğine değişmişti. Lokantanın tavanı altına gerilmiş eski balık ağları ve bu ağlara takılmış kuru balıklar, istakozlar, yengeçler ve deniz kabukları, köşelerde çok eskilerden kalmış izlenimi veren şarap testileri, her an insanın tepesine inecekmiş gibi duruyor, ayaklarının altındaki dalgalı denizler gibi mavili beyazlı halı, insanda her an sulara gömülecekmiş gibi bir ürperti uyandırıyor, 3-4 adım ötedeki, her biri bir başka renk ve bir başka biçimdeki masalara ulaşmanın olanaksız olduğunu düşündürüyor, bu arada karşılarında yan yana dizilmiş kara giysili fotoğrafçıların hep birlikte patlattıkları flaşlar da görünümün yarattığı ürpertiyi arttırıyordu. Bereket 1-2 saniye sonra fotoğrafçıların arasından her ikisi de mutlulukla gülümseyen, dazlak kafalı bir şişman adamla bayağı genç ve ince bir kadın çıktı. Böyle bir ortamda her göreni şaşırtacak ölçüde güvenli adımlarla kendilerine doğru ilerleyip ellerini uzattılar. "Hoş geldiniz, hoş geldiniz, şeref verdiniz," diyerek güvene getirdiler onları. Sonra bir albinoni parçasının eşliğinde, mavi bir ışığın içinde, önlerinde geri geri giderek flaşlarını patlatmayı sürdüren fotoğrafçılarla birlikte, denize bakan büyük bir pencerenin önünde kocaman bir masaya gelindi. Genç hanımın gösterdiği yerlere, yaşamlarında ilk kez gördükleri insanların arasına oturdular. Bu adamlar ve kadınlar ağızları kulaklarında kendilerini tanıtmaya giriştiler. Yusuf Aksu da sanki bilmiyorlarmış ve kime söylüyorsa yalnız o işitiyormuş gibi her seferinde kendi adını söyleyerek karşılık verdi. 42. ayrımın sonu. Sayfa 384.